Ayrım 73.
Sayfa 531. D. Hamdullah Subhi Tanruever 31 Mart 1 Nisan gecesinde şöyle anlatıyor. Özet. Sabahın 3.30'a doğru kapı açıldı. İçeriye Şemsettin Bey girdi. Haber bundaydı. Yüzü birdenbire vahim bir haberin karşısında olduğumuzu anlatmaya kâfi geldi. Elindeki telgrafı uzattı. Okumaya lüzum yok. Harbi kaybetmişiz. Başlarımız eğildi. Mustafa Kemal Paşa 1 saniye 5 saniye telgrafa bakıyor fakat bize bir şey söylemiyordu. Nihayet karar verdi. Arkadaşlar harbi kaybettik. Dinleyiniz gelen haber şu. Miralay İzzettin Bey faik yani üstün düşman kuvvetlerinin taziki altında mümkün olan mukavemeti yaptıktan sonra işgal ettiği mevzileri terk ederek geri çekilmeye mecbur olmuştur. Sol cenaha yani kanada kumanda eden Miralay Arif Bey ayrı sebeplerle geri çekilmiştir. Umumi ricat emri verdim. Mustafa Kemal Paşa yüzüne felaketin gölgesi ve korkusu sinmiş bitik bir adam gibi duruyordu. Aradan birisi ayağa kalktı ve herkesin kulağına çok yavaş bir sesle gizli bir şey söylemeye başladı. Bu hal Mustafa Kemal Paşa'nın dikkatini celbetmiş olacak ki yüksek sesle sordu. Ne var Hamdullah Subhi Bey? Arkadaşlara bir şey söylüyorsunuz. Paşam, başta itiraf edeyim size son derece garip bulacağınız bir söz söyleyeceğim. 16-17 yaşından beri yaptığım tecrübeler bana bu cesareti veriyor. Arkadaşlara diyordum ki aldığınız haber yanlıştır, biz muzafferiz. Buna size hiçbir tereddüt olmayan bir kanaatle söylüyorum. Bu anda içimde 5000 ışık yanıyor. Biz mağlup olalım ve ben ruhumu bu kamaşma halinde bulayım, bunun imkanı yoktur. İkinci bir haber gelecek, bu birinci haberi tahsih edecek, biz muzafferiz. Doktor Refik Hariciye Vekili Bekir Sami, Doktor Adnan, Halide Hanım, hayretle yüzüme baktılar, bu nasıl şey? Buna Fransızca'da illüminasyon derler, bizde cezbe diye tarif edilebilir. Bekir Sami Bey son kelimemden istifade etti. Cezbeye tutulana meczup derler. Razıyım, 2 saat, 3 saat için meczup. Fakat daha sonra ne diyeceksiniz? İkinci haber gelecek. Dakikalar ağır yaralılar gibi sürüne sürüne geçiyordu. Sabah saati yaklaşmıştı. Birdenbire kapı tekrar açıldı. Aynı zabit Binbaşı Şemsettin Bey içeri girdi. Yüzü bir ışık ile aydınlanmış gibiydi. Mustafa Kemal Paşa'ya ikinci bir haber diyerek bir telgraf uzattı. Paşa şifa bulmuş bir adam gibi birdenbire değişen bir yüz ve sesle ''Arkadaşlar vaziyet büsbütün değişti'' dedi. ''Size telgrafı okuyayım. Mukabil bir taarruzumuzla düşmanın işgali altına düşmüş bütün mevzilerimizi geri aldık. Yunanlar muharebe meydanını muzaffer silahlarımıza terk ettiler. Bozüyük yanıyor ve biz düşmanı takip ediyoruz.'' Dipnot, aslı şöyle... Gündüzbey kuzeyinde sabahtan beri direnen ve artçı olması umulan bir düşman müfrezesi, sağ kanat grubunun taarruzuyla düzensiz bir şekilde geri çekiliyor. Yakından takip ediyoruz. Hamidiye istikametinde temas ve faaliyet yok. Bozüyük yanıyor. Düşman binlerce ölüleriyle doldurduğu muharebe meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Türk İstiklal Harbi 2-3 sayfa 444. Herkes bir anda deminki meczuba tekrar baktı. Mustafa Kemal Paşa ayağa kalkarak bana dedi ki, Hamdullah Subhi Bey, bu zaferi herkesten evvel siz bize haber verdiniz. Geliniz buraya oturunuz ve tebrik telgrafını siz yazınız. Gittim onun yerine oturdum. Şimdi her sene 2. İnönü Muharebesi'nin yıl dönümünde mektep kitaplarında okuduğumuz şu telgrafı yazdım. Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa Hazretlerine, bulunduğunuz mevkiden yalnız şerefle dolu muharebe meydanı değil, aynı zamanda ümitle dolu bir de istikbal görünüyor. Siz düşmanla beraber Türk milletinin makus talihini de yendiniz. Dipnot. Tanruever kendi yazdığı telgrafı bile yanlış aktarıyor. Aslı için Türk İstiklal Harbi 2-3 sayfa 445. Mustafa Kemal Paşa yazdığımı okuduktan sonra hissiyatımıza ne güzel tercüman oldunuz dedi ve sayfanın altına imzasını attı. Sayfa 298-302. Günler, saatler ve olaylar bakımından da tümüyle gerçeklere aykırı bir anlatım. Tek doğru yanı kutlama telgrafının Hamdullah Subhi Tanruever tarafından yazıldığı. Gerisi süslü püslü bir masal. İşte doğrular. A. İkinci İnönü Savaşı'nın hiçbir aşamasında ne bir genel çekiliş emri verilmiş ne de bir genel çekilme olmuştur. Sadece 29 Mart'ta sol kanadın ucu geriye kırılır. Türk İstiklal Harbi 2-3 sayfa 387. 30 Mart akşamı da sol kanatta bulunan 11. Tümen geri alınır. TİH 2-3 sayfa 407-408. Bu bir çekilme değil, cephe düzeltimidir. C. Erikan, Kurtuluş Savaşı Tarihi sayfa 125. Dipnot. geri çekilme ricat ile cephe hattını düzeltmek için yapılan kısa çekiliş hareketleri arasında fark var. Mesela Kütahya-Eskişehir Savaşı'ndan sonra ordunun Sakarya gerisine gelmesi tam bir geri çekilmedir, ricat. Buna karşılık mesela yine Sakarya Savaşı sırasında cephenin çeşitli kesimlerinde birçok kısa çekilişler yapılmıştır ki bunlara cephe düzeltme deniyor. Albay İzzettin Bey'in sağ kanattaki kesiminde ise geri çekilme değil tam tersine ilerleme söz konusudur. TİH 2'ye 3 sayfa 409. İsmet Paşa bu hususu Ankara'ya 30 Mart gecesi şu telgrafla bildirmiştir. Özet. Bugün sabahtan beri devam eden şiddetli muharebeler öğleden önce bütün cepheye yayılarak genel ve kesin sonuçlu bir taarruz şekline girdi. Sağ kanat İzzettin Bey kesiminde kazanılan başarının çok önemli olduğu anlaşılmaktadır. Düşman büyük kayıplarla ve düzensiz bir şekilde geri çekilmiştir. Muharebenin tümünde genellikle lehimize hissedilir bir gidiş vardır. 11. Tümen İnönü doğusunda takip edilmeden toplandı. Özetle saat 20.30'dan beri düşündüğüm durum güçlüğe uğramadan alınmıştır. 4. ve 8. Tümenler ve bütün süvarilerden bir kuvvetle karşı taarruz yapmayı düşünüyorum. Durum hakkındaki duyuşlarım kuvvetli ve iyimserdir. Tanrı Över'in sözünü ettiği telgraf bu olsa gerek. Ama aktardığıyla gerçek arasında ne büyük fark var. Mustafa Kemal'in o gece bu yazıya verdiği cevap da şöyle bitmektedir. Son raporunuz muhteviyatı ve yüksek komutanız memnunluğumuzu mucib oldu. Muzaffer olmanıza duacıyız. TİH 2'ye 3 sayfa 409-410. Görülüyor ki Mustafa Kemal'in yüzüne felaketin gölgesi ve korkusu silmiş bitik bir adam olmasını gerektirecek bir durum yok. Aksine gelen telgraftan memnun, sonuçtan umutlu. B. 30-31 Mart gecesi durgun geçer. 31 Mart günü sağ kanat kesimindeki bir kısım Türk birliklerinin taarruzu başlar. Yunan tümenleri geride artçılar bırakarak çekilmeye başlarlar. Yunan askeri tarihi sayfa 247. C. Daha önce de 31 Mart akşamı da İsmet Paşa'dan genel çekilme emri verdiği hakkında bir telgraf gelmemiştir. Tam tersine 31 Mart akşamı Yunanların çözülüp çekilmeye başladığı hem cephe karargahınca hem Ankara'ca bilinmekteydi. C. Erikan. Kurtuluş Savaşımızın Tarihi sayfa 126, TİH 2'ye 3 sayfa 430. D. İsmet Paşa'nın Metristepe'den çektiği savaşın sonunu bildiren ünlü telgrafı da Ankara'ya 1 Nisan sabahı değil, 1 Nisan akşamı ulaşmıştır. Telgrafın çekiliş saati 18.30'dur, TİH 2'ye 3 sayfa 444. Kısacası Abdullah Supi Tanrıöver'in anlattıklarının gerçeklerle bir ilgisi olmadığı gibi, içinde 5000 ışık yanmasını gerektirecek bir durum da yaşanmamıştır. Dipnot, Kılıç Ali de Hamdullah Supi Tanrıöver'in bu yazısına inanarak olayı bütün yanlışlarıyla birlikte onun gibi anlatıyor. Atatürk'ün hususiyetleri sayfa 50. Bu da böyle bir masal. Dipnot, Dilipak'tan Mayıs 1921 dönemiyle ilgili bir inci daha. Mustafa Kemal'in isminin başına bu dönemde Hazreti sıfatının eklenmesi ilginç bir rastlantıdır. Cumhuriyete giden yol sayfa 92. Yani Hazreti Mustafa Kemal Paşa denmişmiş. Böyle bir hitabı hiç duyup okudunuz mu? 2. Kütahya-Eskişehir Savaşları. Kütahya-Eskişehir Savaşları hakkında Rıza Nur'un ileri sürdüğü tümü yanlış iddiaların doğrularını Doktor Rıza Nur dosyası adlı kitabında açıkladığım için burada değinmiyorum. Kazım Karabekir'in damadı makine yüksek mühendisi Profesör Doktor Faruk Özerengin'in bu savaşla ilgili tahlilini ve verdiği orijinal bilgileri Karabekir paragrafında aktaracağım. Dipnot. Bu araya sıkıştırılacak bir konu var. Bu savaş sırasında Ankara'da ilk muallimler yani öğretmenler kongresi toplanır. Birkaç öğretmen hanım da çağrılır ama bulaşıcı hastalıkları varmış gibi erkeklerden ayrı oturtulurlar. Bu yüzden Mustafa Kemal kongreyi toplamış olan M. Müfit Bey'e şöyle der. Sizin kendinize mi güveniniz yok yoksa Türk hanımlarının faziletine mi? Bu sahneyi kurtuluş senaryosuna da almıştım. Yazısında bu tür ayrı bloklar halinde oturmanın doğal olduğunu savunan Zaman Gazetesi yazarlarından Mustafa Yazgan diyor ki, bu tablo son derece suni, uydurma, yakıştırma gibi filmin bu noktası da sırıtıyor. Evet, gerçekten bilmek ve öğrenmek isteriz. Böyle bir şey olmuş mu? Hangi sağlam kaynak bilgi ve belgeden alınmıştır? 22 Nisan 1994. Kurtuluş dizisi hakkında o kadar çok yazı yayımlanmıştı ki ne teşekkür edebilmiştim yazarlarına ne de bu tür birkaç yazıya cevap verebilmiştim. Kurtuluş'un temel özelliği Yüzbaşı Faruk ve Nesli'nin aşkının dışındaki bütün sahnelerin güvenilir anlara ve gerçek belgelere dayalı olmasıdır. Mustafa Kemal'in o sözlerinin de elbette bir dayanağı vardı. İşte İ. Habib Sevük Atatürk için sayfa 18 Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 1981. Ben sadece Meclis Başkanlığı Odası'nda geçen konuşmayı kongrenin yapıldığı salona aktardım. Bilgi edinilmesi. Aynı yazar 29 Nisan 1994'teki yazısında da şöyle yazıyor. Senaryo akışında milli destan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve onun bir İstiklal abidesi gibi mısralar da ördüğü İstiklal Marşı'na rastlamadım. Bir skandalla karşı karşıya mıyız? TRT1'in ilgilileri ve yetkilileri cevap vermelidir. Kurtuluş dizisinde İstiklal Marşı olmazsa dizinin destani değeri sıfırlanır. Kurtuluş dizisinde İstiklal Marşı yok. Çünkü ilk defa 1924'te bestelenip söylenmeye başlanmış. Bugünkü bestesi ise 1930'da kabul edilmiştir. Meraklısı için not, Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı'nın metnini ilk eleştiren kimse Kazım Karabekir'dir. İstiklal Harbimiz sayfa 1055 birinci dipnot. 3. Sakarya Savaşı. Bu bölüme Abdurrahman Dilipak'la başlayalım. Muhterem diyor ki, 26 Ağustos'ta Mustafa Kemal ünlü bildirisini yayımladı. Hattı savunma yok, sattı savunma var. Cumhuriyete giden yol sayfa 99. Şu garip dile dokunmadan geçemeyeceğim. Hattı savunma, sattı savunma ne demek? Hat ve satı Arapça, savunma Türkçe. Tamlama Farsça, oysa dayandığı kaynak savunma hattı, savunma yüzeyi diyor. K.A. Günlüğü sayfa 180. Dilipak bu anlatımı kendi özel ve güzel Türkçesine çevirmiş. B. Mustafa Kemal'in bu sözü ünlüdür ama bir bildiri değil, sözlü emirdir. Dipnot. Mustafa Kemal bu görüşünü aşama aşama geliştirmiş ve yeni bir savaş doktrini ortaya koymuştur. 19.9'da TBMM'de yaptığı açıklama. Zabıt Cerideri 12. sayfa 258. 2. sütunun baş kısmı Nutuk 2. cilt sayfa 132-133. Bu konuda genel değerlendirme için C. Erikan Komutan Atatürk sayfa 721-723-724. Kurtuluş Savaşımızın Tarihi sayfa 158-160. Suat İlhan Harp Yönetimi ve Atatürk. Enver Ziya Karal Atatürk'ün Askeri Kişiliği. Büyük Zafer'in 50. Yıl Dönümüne Armağan sayfa 204-220. Abdurrahman Dilipak devam ediyor. Mustafa Kemal'in cephedeki gerileme üzerine büyük bir paniğe kapıldığı ve acil olarak Kayseri'ye gidilmesi gerektiğinde ısrarlı davrandığı, ancak karşılaştığı muhalefet sonucu ölüm pahasına cephenin terk edilmemesi gerektiği noktasındaki ısrarlı baskılar karşısında son bir taarruz hamlesiyle düşmanın püskürtüldüğü, çeşitli hatıratlarda, yani ne Türkçe, bahse konu edilmektedir. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol sayfa 100. Sakarya Savaşı ve Sakarya Savaşı'na Mustafa Kemal bu mu ah muhterem? Dipnot. Bunu bir tarihi hakikat olarak söylüyorum. Mareşal İnönü ve ben çok defa korkunç ümitsizliklerin pençesinde kıvrandığımız zamanlarda bile o asla ümidini kaybetmedi. Cephe Kurmay Başkanı Asım Gündüz, Tarih Dünyası sayı 3, 1 Şubat 1965. Sakarya Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın hususiyeti bambaşkaydı. Zaferden emin, aksi çıkarsa bütün arkadaşlarıyla beraber ölmeye hazır görünüyordu. Halide Edip adı var, Türk'ün Ateşle İmtihanı sayfa 194. Anlamını, nasıl kazanıldığını, sonuçlarını filan bir yana bırakalım. İnsan bari Sakarya Savaşı'na verdiğimiz 5713 şehit ve 18480 yaralının anısına saygı duyar. Dilipak hiç olmazsa Yunanlılar kadar gerçekçi olsaydı. Dipnot. Yunan ordu karargahında hükümet temsilcisi olarak bulunan General Strategos diyor ki, Mustafa Kemal ve onun etrafındaki subaylar Türkiye'nin son kalesini savunmak ve yenilmez bir istek ve irade ile memleketlerini kurtarmak istemişler ve muvaffak olmuşlardı. Yunan iradesi Kemal'in daha üstün iradesi önünde baş eğmişti. Sayfa 31. Bu tür içeriksiz uydurma iddialar sadece ağır Rus hastası olduğu doktor raporuyla da sabit olan Rıza Nur'un anılarında yer almaktadır. Doktor Rıza Nur dosyası sayfa 153-158. Üstelik Dilipak Rıza Nur'un hezeyanlarını özetlerken anlatımı daha da keskinleştiriyor. Savaş öncesiyle savaşı da birbirine karıştırıyor. Mustafa Kemal'in paniğe kapıldığı, karşılaştığı muhalefet ve baskı sonucu taarruza geçtiği gibi bütünüyle gerçeğe aykırı ifadeler olsa olsa bunları ileri sürenleri küçültür. Ne özünü ne de ayrıntılarını hiç bilmediği anlaşılan bu konuda bir ruh hastasının kitabına saplanıp kalacağına, bu konuyla ilgili ve belgelere dayalı resmi ve özel askeri tarihlere, objektif eserlere, gerçek anılara açılmasını, her Türk için çok büyük bir değeri olan bu savaşın anlamını kavramaya çalışmasını tavsiye ederim. Rıza Nur'un anılarını ancak milli mücadele hakkında hiç ama hiçbir şey bilmeyenler ciddiye alır. Dipnot. Vahidettinciler Mustafa Kemal'e sövdüğü için Rıza Nur'u el üstünde tutuyor. Önemli bir tanık, bilim adamı ve sanatçı olduğunu ileri sürüyorlar. Madem öyle, öteki siyasi anılarını ve eserlerini de yayımlasınlar. Neden yayımlamıyorlar acaba? Rıza Nur Mahut anılarında ya da Hezeyannamesinde birçok konuda olduğu gibi Sakarya Meydan Savaşı ve Başkomutan Mustafa Kemal hakkında da bir takım deli saçması iddialar ileri sürmüş, apaçık gerçekleri ve belgeli olayları bile saptırarak anlatmıştır. Bunları Doktor Rıza Nur Dosyası adlı kitabımda ele almış ve cevaplamıştım. M. Müftüoğlu da Yalan Söyleyen Tarih Utansın adlı bir dizi kitabın ikinci cildindeki İsmet Paşa'nın Sakarya Savaşı'ndaki yeri başlıklı yazısında şöyle diyor. İsmet İnönü Paşa, Sakarya Savaşı sırasında Batı Cephesi kumandanıdır ama bir iddiaya göre Batı Cephesi kumandanı İsmet Paşa Sakarya Savaşı'nda fiilen yoktur. Peki nerededir? Halide Edip Adıvar'ın hatıratına göre İsmet Paşa Sakarya Savaşı sırasında bir tahta sandalye üstünde uyuyakalmıştır. M. Müftüoğlu 2. sayfa 261-264. İsmet Paşa'yı çok özel bir uyku sineği ısırmış herhalde. Yoksa bir insan 22 gün ve 22 gece uyur mu? Bir de Halide Edip'i dinleyelim. Halide Edip, Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı anılarında Sakarya Savaşı'na 17 sayfa ayırmıştır. Sayfa 191-207. İsmet Paşa'dan büyük bir saygı ve sevgiyle söz edilen anıların 196. sayfasında şu iki cümle var. O akşam yemekten sonra Albay Arif ile beraber Mustafa Kemal Paşa'nın odasında oturduk ve sabahın 5'ine kadar subaylar durmadan raporlarını getirdiler. Arada bir İsmet Paşa geliyor, yorgun bir halde bir tahta sandalyenin üstünde uyuklayakalıyordu. Müftüoğlu işte bu iki cümleye dayanarak İsmet Paşa'nın Sakarya Savaşı'nı uyuyarak geçirdiğini ileri sürüyor. Müftüoğlu'nun tarihi de böyle. Vicdan ve sağduyu sahibi olmadan tarihçi olunabilir mi? Kaç yorucu ve kaygılı geceden birinin bir bölümüne ilişkin bir izlenimi bütün bir savaşa yayarak İsmet Paşa'nın 22 gün süren Sakarya Savaşı'nda fiilen var olmadığını ileri sürüyor ve bunu 3 sayfa sürdürüyor. Kağıda yazık ve bu cilt 9 baskı yapmış. Masal ve dedikodu düşkünlüğümüze bakınız. Mehmet Kahraman, Yunanlar aşırı derecede ikmal ve ikmal maddeleri sıkıntısı çekerlerken televizyonda yayımlanan Kurtuluş dizisinde çok kuvvetli gösterilmişler. İngilizlerin Türklerin karakterini ve Yunan ordusundaki siyasi bölünmeyi dikkate alarak 1919'da ortaya koydukları Yunanlıların kazanması mümkün değil tespitinin aksi belirtiliyor. 14 Nisan 1994 Zaman Gazetesi. A. Kütahya, Eskişehir ve Sakarya savaşları sırasındaki Yunan ordusunun durumu hakkında yerinde yapılmış incelemelere dayanan iki İngiliz raporu, Bilal Nevşimşir'in Sakarya'dan İzmir'e adlı eserinde yer alıyor. Albay Neyr'in raporu sayfa 145 ve devamı. General Mardin'in iki raporu sayfa 149 ve devamı. Her üç raporda da özet olarak Yunan ordusunun etkin bir savaş makinesi olduğu belirtilmektedir. Yunan ordusunun ikmal ve ulaştırma şubesi müdürü Y.L. Spiridonos şöyle yazıyor. Hükümet 625 milyon drahmilik iç borçlanma ile 1000 ağır 500 orta kamyon 250 ambulans daha aldı. 22 kilometrelik Bursa-Kestel hattını inşa etti. Ordu varlığı 1921 Haziran'da 220 bin kişiye yükseldi. Yunanistan oldu olalı bu kadar büyük bir ordu kurmamıştı. Harp ve Hürriyetler sayfa 135. B. Yunanistan'ın hiçbir zaman savaş malzemesi sıkıntısı çekmediğini ileride göreceğiz. Ama Sakarya Savaşı sırasında ikmal üssünden uzaklaştıkları için ikmal zorluğu çekeceklerdir. Zaten Türk ordusunun Sakarya gerisine çekilmesinin amacı da Yunanları Anadolu'nun derinliklerine çekerek ikmal üslerinden uzaklaştırmak, yıpratmak ve yenmektir. Bu uzaklığa ikmal hatlarının Türklerce vurulup dağıtılması da eklenince Yunanlar özellikle yiyecek ve bir ara cephane bakımından zor duruma düşerler. Dipnot. 9 günden beri her ere çeyrek ekmek veriliyor. 8 Eylül 1921, 2. Yunan Kol Ordusu Komutanı Prens Andreu, felakete doğru sayfa 144. Yunanlıların Türk stratejisinin ve taktiğinin sonucu olarak düştükleri bu durumu, zaten Yunanlar sıkıntı içindeydi diye yorumlamaya kalkışmanın anlamı ve hikmetine. Ankara'ya doğru yürüyüşe geçtikleri zaman silah, cephane, asker, uçak, ulaştırma aracı bakımından sıkıntı içinde miydiler? Hayır. Hiçbir Yunanlı böyle bir mazerete sığınmıyor ama bizim vahidettincilerimiz Yunan yenilgisine mazeret bulmak için bin dereden su getiriyorlar. Sırf Mustafa Kemal'i büyütmemek için Sakarya zaferini bile küçültmeye çalışıyorlar. İddiasını kanıtlamak için de iki kaynak göstermiş. 1. Amerikan gizli belgeleriyle Türkiye'nin kurtuluş yılları sayfa 27. Bu sayfada İzmir'deki ABD konsolosu G. Horton'un bir raporu var. Ama iki yıl öncesine ait bir rapor, tarihi 19 Temmuz 1919. Buna rağmen Horton şöyle diyor, Yunanlar her gün yeni birlikler getiriyorlar. Bu çevrede şimdiden 70 bin askerleri var ve bu rakam gün geçtikçe büyüyor, sayfa 27. Raporda malzeme sıkıntısının darlığının belirten tek kelime bile yok. 2. Gösterdiği ikinci kaynak Sabahattin Seley'in Anadolu İhtilali sayfa 634 ve devamı. Bu sayfa 7 Eylül 1921 gününe ilişkindir, devamı da sonraki günlere. Yani Yunanların taarruz güçlerinin kırıldığı, Türk ordusunun karşı taarruza hazırladığı günler ve Türk zaferi ile biten son perde. Bu dönemde Yunanlar elbette ikmal sıkıntısı çekerler. Bu neyi gösterir? Zavallı, mazlum, günahsız Yunanlıların savaşın başından beri malzeme sıkıntısı çektiklerini mi? Yoksa kesin Türk savunması karşısında gittikçe eridiklerini, ezildiklerini mi? Dipnot: Yunan ordusunun içine düştüğü acıklı durumu anlatan Prens Andreu, bunun gerekçesini şöyle anlatıyor. Türk ordusu kendisince seçilmiş bir zaman ve mevkide meydan savaşı vermeyi istemişti ve bu isteğine ulaşmıştı. Sayfa 129. Yunan askeri tarihinde deniliyor ki, Yunan ordusu muharip kuvvetinin %50'sini Sakarya savaş alanında bıraktı. Yunan askeri tarihi, sayfa 701. C. İngiliz yönetimine 1919'da Yunanların kazanması mümkün değildir şeklinde bir tespit yaptıkları da doğru değildir. O tarihte Yunan ordusu savaş katılmadığı için zinde, çok istekli, iyi donatılmış bir ordu. 1919'da Yunanistan'a Venizelos egemendir ve siyasi çalkantılar da geride kalmıştır. Ama yazar bu açık gerçeklere gözlerini yummuş, harıl harıl hayalini yazıyor. Zaten İngilizlerin öyle bir tespitleri olsa Yunanların İzmir'e çıkmasını teşvik eder, 1920 Haziran'da ve Londra Konferansı'nda yayılmalarını desteklerler miydi? Ve Lloyd George Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı Yunanistan'dır der miydi? Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e, sayfa 182. Yunan kralının kardeşi ve bugünkü İngiliz kraliçesinin eşinin babası General Andreu, felakete doğru adlı anılarında Ankara seferine karar verilmesinde, sefere devam edilmesini talep eden ecnebilerin, yani İngilizlerin de rol oynadığını yazmaktadır. Sayfa 57. İngiltere, Yunanlıların Türkleri ezip sileceklerini düşündü. Yunanistan yenilince de panikledi. Ayrıntıları ileride. Kurtuluş dizisinde şöyle bir sahne var. Kütahya Eskişehir yenilgisi üzerine 32.122 erin silahıyla birlikte kaçtığını öğrenen Mustafa Kemal şöyle der. Anadolu'yu yüzlerce yıl yalnız kanına ve canına ihtiyacın olduğu zaman hatırlarsan, onun dışında kaderi de terk ve cehalete teslim edersen sonuç tabii böyle olur. Vatanı köyünden ibaret sanabilir. İstiklal için dövüşenlere karşı da durabilir. Çünkü insanımızın kafasını milli bir terbiyeden geçirmemişiz ki, çok şükür ki halkın çoğunluğu sağduyusuyla doğruyu görüyor. Mehmet Kahraman aynı yazısında Mustafa Kemal'in milli terbiye, eğitim sözüne de itiraz ediyor ve yalnız dini terbiyenin geçerli olduğu Osmanlı dönemindeki zaferleri örnek gösteriyor. 14 Nisan 1994 3. Sütun. Dipnot: Özetle diyor ki, Osmanlı Devleti 3 kıtaya yayılırken, binlerce zafer kazanırken Anadolu insanından istifade etmedi mi? Askerlerimiz bir ayda hangi terbiyeden geçirildiler ki Sakarya Savaşı'nı kazandılar? Ne laflar! O zamanlar yalnız Osmanlıları değil, bütün toplulukları ve orduları güdüleyen, yönlendiren başka düşünce ve duygulardı. Zamanla Batı derdinip toparlandı, biz geriledikçe geriledik ve çöktük.